New York'tan hepinize esenler arkadaşlar. New York'ta neler oluyor? Dördüncü podcast'i. Bugün ilk defa bir konu kaldı. Evet, alkış seslerini arkaya ekleyeceğiz. Evet, bugün... bugün bir konuğum var, Oğuzhan kardeşim. O da Amerika'da, şu an Alabama'da. Onunla bugün bir program yapacağız. Amerika'daki genel olarak kötü yanları konuşacağız. Ama bundan önce, konuya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Az önce bir şey fark ettim. Benim Anchor'a yüklediğim podcastler, bu da yine orada olacak. Ama Spotify'da şu anda available, yani Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken New York'ta neler olur yazdığınız anda benim podcast serim çıkıyor. Yani hani Anchor'dan dinlemek zor gelenler için Spotify'da da bunu dinleyebilirsiniz. Oğuzhan da yine bu podcast'imizi kendi YouTube kanalında paylaşacak. Evet Oğuzhan, nasılsın? Hava nasıl Alabama'da? Hayat nasıl? Tam olarak neresindesin Alabama'nın? Biraz anlat bize, kendinden bahset. Neler yapıyorsun Amerika'da?
Alabama'nın Huntsville şehrindeyim. Hava güzel burada. Yani o kuzeyin soğuğu yok. Böyle bahar gibi. O yüzden güzel yani, hani kışın olmaması, kışın gelmemesi buraya iyi bir şey. Çünkü ben o zaman biraz ufaktan konumuza da girmiş olayım. Burada sağlık pahalı olduğu için hastalanmamaya çalışıyoruz. Yani burada demir gibi kalmanız lazım. Yoksa 2-3 aylık bütün maaşınızı, servetinizi hastanelere, doktorlara bayılabilirsiniz.
Yani aynen, ben de bunu söylemek istiyordum açıkçası. Benim de şu an dişim ağrıyor, biliyor musun? Doğum günümde Florida'ya gittiğimde başladı bu ağrı. Çok mu kıskandı insanlar, ne yaptı bilmiyorum. Herhalde böyle bir beddua yedim, dişim ağrımaya başladı. Doktora gittim. Yani doktor bayağı bir dedi, yani bir $1000 giriş masrafı çıkardı sadece. Ama şimdi şunu da söylemek lazım. Amerika'da yasal olduğunuz zaman, hani green card'lıysanız, öğrenci vizeniz varsa, turist vizesine falan bile, bu Obamacare'ı hiç duydun mu? Obama'nın getirdiği, yani belli bir maddi durumun altındaysan devlet senin her şeyini karşılıyor. Yani şimdi...
Evet, bunu duymuştum. Hatta Obama'nın bir projesi de vardı sağlık konusunda. Ücretsiz ya da böyle minimum düzeyde bir ücret alınarak tedavileri karşılayacaktı. Devlet destekli olacaktı. Ya benim... Maalesef reisi kaybettik.
Reisi FETÖ'cülere yedirdik. ona astılar, bunu zehirlediler. Obama'yı da düşürdüler. Valla... Ya böyle bir durum var ama gerçekten Oğuzhan'ın bahsettiği nokta doğru, yani birazcık sağlık burada pahalı. Burada hava çok soğuk. Bugün hava fena değildi. Ama yağmurluydu. Evet. Az önce şeyden bahsediyorduk işte. Ses kaydına, yani bu podcast'a başlamadan önce. Alabama ırkçılığıyla meşhur bir yer. Gerçekten öyle. Yani hani benim bir arkadaşım vardı. Birlikte çalıştığımız bir server vardı. Kız şey demişti. Ben Oklahoma'lıyım dedi. Sonra dedi ki işte it could be worse falan işte. Daha kötüsü olabilirdi. Dedim ne alaka? Şey demişti bana. Dedi çünkü onlar ırkçı. Alabamalı da olabilirdim. Çünkü onlar ırkçı falan diyormuştu. Sen bu konuda biraz bize bahset. Alabama'da nasıl bir ırkçılıkta maruz kalıyorsun? Yani bu ırkçılık sana aslında direkt olarak yüzüne söylenen bir şey değil ama sana hissettirilen bir şey değil mi? Yani psikolojik bir şey.
Aynen öyle. Yani zaten hani şu şekilde, biliyorsun burası hani böyle kurallar ülkesi olduğu için hani çok fazla insanlar ona cesaret edemiyor. Yani yüzüne karşı bunu yapamıyorlar. Ama şu şekilde, yani keşke diyorsun ki açık açık söylese de hani onun da içi rahatlasa, senin de için rahatlasa. Çünkü yani böyle o psikolojik baskı daha kötü bir şey. Çünkü selam veriyorsun, yüzüne bakmıyor. İşte konuşurken telaffuzundan dolayı, işte kelimelerden dolayı seninle dalga geçebiliyor. İşte seni anlamadığını söylüyor böyle bastıra bastıra. Hani aşağılıyor resmen yani. Hani Amerikalı olmadığın için, beyaz olmadığın için hani insan değil misin gibi bir muamele yapıyor yani. Seni umursamıyor böyle. Görmezden geliyor. Aslında bu daha kötü bir şey yani. O olayın psikolojik kısmı. Yani çünkü insan ister istemez sinirleniyor, yediremiyor kendine. Ve hani hiçbir şey de yapamıyorsun. Yani laf dalaşına girmek istesen alta kalırsın. Yani İngiliz zeminde o kadar iyi olmayışından dolayı söyleyemediğim çok şey var. Onun haricinde zaten fiziksel olarak hiçbir şekilde müdahale etme gibi bir durum yok. Yani istersen Amerikalı ol, istersen green cardlı. Yani kim olursan ol, burada o şekilde bir müdahale edemezsin. Yani ben şeye de şahit oluyorum. Çalıştığım yer Victoria's Secret'ın önünde böyle. Ya yani her gün hırsızlık oluyor. Ne bileyim. Birileri bir şeyler çalıp gidiyor ama çalışanlar müdahale edemiyor. Çantasını açıp bakma hakkı vesaire. Hani bu şekilde bir olay yok. Hani biraz böyle burada o şeyin de hani o özgürlüğün de abartıldığını düşünüyorum. Yani herkesin kişilik hakları var. Bunların da ama bir sınırının olması lazım. Yani birini hırsızlık yaparken gördüğünüz zaman müdahale edememek yani biraz mantıksız geldi bana. İşte olay yerine polis gelmesi bekleniyor vesaire falan. Yani bir yandan iyi, bir yandan kötü. Yani baktığınız zaman aslında hepsinin bir mantığı var ama hani size o olayın neresinde olduğunuza bağlı. Olayın mantıklı ya da mantıksız olarak. Evet.
Evet, ambulans geçti. Bir saniye. Sen konuşmaya devam et ya, ben bir camı kapatayım.
Yani olayın mantıklı ya da mantıksız olarak değerlendirmek için iki taraftan da bakmak lazım. Ama yani ben burada şeyi fark ettim. Hani hiçbir şeyin ortası yok. Yani Türkiye'de böyle diyoruz işte çok baskı var şöyle böyle hani rahat edemediğimizden yakınıyoruz. Yani burada da çok aşırı bir özgürlük var benim kanaatimce. Bu birazcık fazla benim yaşantıma göre en azından. Yani iki zıt ülke böyle. Hani bu yaşıma kadar Türkiye'deydim. İşte 5-6 aydır Amerika'dayım. Böyle iki zıt kutbu da gördüm. Bir karşılaştırma yaptığım zaman yani aslında ikisi de değil yani. İkisinin ortasında bir şey olmalı diye düşünüyor insan.
Yani daha devam ediyor musun? Devam et, daha bir şey diyecek misin?
Sen araya gir, ben bıraksan konuşurum.
Aynen.
Konudan konuya atlamayayım, sen
evet,
koordine
yani şimdi ben özgürlük olayından önce şunu anlatmak istiyorum. Bu o zaman işte delivery yaptığım zaman Uber'da Uber Eats yapıyordum. Polis işte New York'taki polis amirliği mi diyeyim, headquarter. Yani ne oluyor? İstanbul'daki Vatan Caddesi'ndeki bir polis şey var ya. Karakol mu artık o, hani main
Evet,
bir.
karakol diyebiliriz herhalde.
Ya ama şey, yani headquarter, yani başı oranın, New York Polis Departmanı'nın en büyük olduğu yer, böyle çok büyük bir binası var falan. Yani her olayın döndüğü yer. Hani New York şehrindeki, yani New York City'deki en yetkili polisin bulunduğu binaya ben yemek siparişi götüreceğim. Kadınla telefonda konuşuyorum ve kadına dedim ki, ya dedim ben dedim işte şuradayım dedim. Çünkü yani öyle bir yer ki, olsan gidiyorsun 30 metrede bir polis çeviriyor seni. 30 metrede bir nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Ya işte yemek var falan elimde, onu vereceğim. Bir de yağmur yağıyor, şakır şakır. Kadın yemek siparişini vermiş, böyle Midtown Manhattan'dan downtown'a böyle 3-4 mile'da, yani 6-7 kilometrede bisikletle gitmişim. Zaten kafam atmış. Tamam mı? Neyse, gittim. Kadın böyle yapıyor. Ya dedim ben buradayım diyorum, tamam mı? O şimdi senin söylediğini anlamıyor. Mesela anlamamasının sebebi şu. Yani bilmiyor. Hani şimdi mesela ben İstanbul'u bilmiyorum doğru düzgün. Hani sen şimdi İstanbul'da bir yere anlatmaya kalkışsan, tamam mı? Mesela Beşiktaş'ın Mecidiyeköy'ü, oraya böyle bir şey anlatmaya çalışsam ben bilmiyorum değil mi? Anlamıyorum. Ne derim sana? Olsam ben oraları bilmiyorum derim değil mi? Ama Amerika'da
Evet.
şöyle bir şey oluyor. Karşında konuşan kişi senin aksanlı bir İngilizcesi varsa, yani istediğin kadar güzel İngilizce konuş, buralı gibi konuşamıyorsun. Bunu da sana şöyle yansıtıyorlar. Diyor ki adam, ya anlamıyorum seni falan yapıyor. Halbuki şeye vurmaya çalışıyor. Sanki yani aksanımdan dolayı anlamıyormuş gibi. Hani ben o kadar zekiyim, o kadar New York'un her yerini biliyorum. Sokak sokak, cadde cadde biliyorum. Sen bana bir sokak ismi vereceksin. Ben bilmeyeceğim. Yok öyle bir şey. Sen söyleyememişsin diye getirmeye çalışıyor. Yani bu beni en, yani bu mesela benim New York'ta yaşadım. Mesela Alabama'daki gibi bir ortam yok New York'ta. Zaten burası karman çorman bir yer. Ama benim burada gördüğüm, ya ırkçılık demeyelim ama yani bir o kötü olay bu var. Özgürlük olayına da gelsek, ben açıkçası Amerika'da özgürlüğün olmadığını düşünüyorum. Yani böyle bir özgürlük yok. Saat 10'dan sonra alkol satışı yok. Sokakta içirmiyorlar. Mesela Türkiye'deki gibi. Mesela burada da sahilde, parkta falan seni alkolle görürseler ticket yazıyorlar, işte ceza yazıyorlar falan. Yani ben Amerika'da da çok ciddi bir demokrasinin olduğunu, bir çok böyle bir laik bir sistemin olduğunu, zaten laik bir sistem yok Amerika'da. Ya bilmiyorum, ben senin aksine, ya ben de Amerika'ya ilk geldiğimde öyle düşünüyordum. Ben yaklaşık senden bir yıl fazladır buradayım. Ben artık Amerika'da hiçbir şekilde özgürlüğün olduğunu düşünmüyorum. Yani benim kendime aslında düşüncem bir
Aslında
yerde.
benim bahsettiğim konuya da hani işte dedim ya özgürlük diyemeyiz hani biraz böyle abartılmış yani farklı bir şey. Amacından sapmış bir durum. Yani aslına baktığın zaman ben de geçen mesela şey öğrendim. Çalıştığım molda anons geçiyorlar. Akşam 6'dan sonra yanılmıyorsam 16 yaşından küçükler ailesi yoksa, pardon 18 yaşından küçükler ailesi yoksa AVM'nin içine gezemiyor. Yani çıkmaları gerekiyor. Eğer yakalanırlarsa ceza yiyorlar. Yani böyle ilginç şeyler var. Yani anlam veremiyorum bunlara. Ne bileyim, bakıyorsun aslında yani eşcinsel ilişkinin işte özgür olduğu eyaletler var. Ne bileyim.
Ama özgür olmadığı yerler de var yani. Buna çok ters bakan, çok muhafazakar yerler de var. Yani benim söylemek istediğim şey şu. Şimdi Türkiye'de şöyle bir bakış açısı var. Türkiye'de biz genel olarak kötü yanlarını gördüğümüz yerler ne mesela? Mesela nasıl diyeyim? Müslüman yerlerin kötü yanlarını çok daha rahat anlayabiliyoruz, değil mi? Yani nasıl bir Afganistan'daki yönetimin, bir İran'daki yönetimin, herhangi bir Orta Doğu ülkesindeki yönetimin doğru olmadığını çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ama bir Batı ülkesindeki olayı kavrayamıyoruz. Çünkü biz Hristiyanlığın yani ya da ne bileyim bir Katolik kilisesinin ne demek olduğunu bilmiyoruz. Yani ben hala kendimce yani ben kendim bu konuya verdim bakıyorum yani araştırmaya çalışıyorum kendimce. Hala bile çok zor bir olay yani bu Katolikliği, Ortodoksluğu, diğer mezhepleri işte Protestanlığı, İngiltere'deki bunları anlamak lazım. Ve bunların da muhafazakar kısımları var. Ve bu muhafazakar kısımlarını anladığın zaman aslında Amerika'da bir 15. 16. yüzyıl İspanyol Krallığı gibi bir yer yani. Ne laik desen laik değil, demokrasi desen... Doğru düzgün bir demokrasiden de bahsedemiyorsun. Çünkü şöyle bir durum var. Burada mesela oy kullanıyorsun. Oy kullandığın adamlar tutup bir daha oy kullanıyor. Ve o oy kullanan adamlar şey yapıyorlar. Başkanı seçiyorlarmış falan. Böyle saçma sapan bir sistemde insanlar oy kullanıyorlar. İki tane parti var. Mesela bu da çok saçma. Amerika'da. Ya 330 milyon kişiyi bir sağ parti ve bir sol parti temsil edemez ki. Yani bu tamamıyla kişisel tanrılaşmayı açıyor. Yani şunu söyleyemiyorsun Amerika ile ilgili. Yani Türkiye'de de bu var ama Türkiye'deki birazcık demokrasinin geriye gidişiyle alakalı bir durum ama yani Amerika'da mesela şunu söyleyemiyorsun. Yani bir ideoloji değil de kişisel bazda siyasi olaylar oluyor. O yüzden mesela Amerikalı'dan hiç şunu söyleyemezsin. Demokratlar iktidardayken şöyleydi, işte cumhuriyetçiler varken böyleydi diyemezsin. Başkanın ismini verirler de konuşurlar. Yani bilmiyorum ya, ben buranın da böyle yani çok abartıldığını ve Batı dünyasındaki kötü yanların anlaşılmadığını ve Batı dünyasındaki kötü yanların bizim ülkemizde özgürlük gibi algılandığını ben anlıyorum. Yani hani bu mesela Türkiye'de şu an müftülere nikah kıyma hakkı verildi ya, bununla dediler ya hani bütün dünyada var. E tamam ama bütün dünyada olması güzel, iyi bir şey oldu anlamına gelmiyor ki bunun yani. Batı'daki kötü yanlar yani Batı'nın muhafazakarlığı. Doğudaki muhafazakarlıktan farkı kadınlar başörtüsü takmıyor falan yani, anladın mı?
Yani ben bu konuya da böyle değinecek olsak hani burada da şeyi fark ettim. Hani nasıl bir biz ülkemizde dersek mesela Türkiye'yi örnek alırsam hani işte belli bir yobaz kesim vardır. Hani yobazlıktan kastım böyle at gözlüğü takmış insanlar, yani bir belli düşünceye kendini sabitlemiş, hiçbir şekilde fikirleri açık olmayan, biraz daha böyle skolastik kafalı insanlardan bahsediyorum. Burada da onu gördüm yani, hani Müslüman veya Hristiyan ya da ne bileyim bir insanın bir dininin olmaması, inancının olmaması bunu değiştirmiyor. Hani bu kafa yapısında insanların burada da olduğunu gördüm. Yani açıkçası ben de dediğin gibi ben dediklerine katılıyorum ve hani çok da bir fark göremiyorum yani. Bir de siyasi olarak bakacak olursak artık burada birçok şeyi para referansı aldığı için hani insanların bu da çok umurunda değil. Nasıl siyaset yapıldığı ya da hani kimlerin olduğu, kimlerin geldiği, belki dediğin olay bu iki partili olay hani ihtiyaç olmadığı için de doğmamış olabilir. Yani baktığın zaman insanların %35'i %40'ı oy kullanmaya gidiyor. Hiç kimsenin umurunda değil. Herkes cebine giren paraya bakıyor. Kendi hayatına bakıyor yani. Ben hayat standartlarımı ne noktada tutabiliyorum? Aslında biraz da yani bu bizim örnek almamız gereken bir şey. Benim kanaatimce. Yani bizde baktığın zaman çiçek gibi parti açıyor da ne oluyor? Hani onlarca parti var da ne oluyor? Hiçbirinin söz hakkı yok. Ne bileyim saçma sapan işte baraj sistemleri, onlar bunlar. Yani bizde de baktığın zaman aslında siyaseti bir parti, iki parti götürüyor. Yani hatta tek parti de diyebilirim. Bunun için yani. Bunun böyle ilmini, bilimini almaya gerek yok. Yani ama burada insanların yaptığı doğru bir şey var ki o da kendi paralarını, kendi ceplerine bakmak. Ben bugün eve götürebildiğim şeyi yarın da götürebiliyor muyum? İnsanlar bunu umursuyor ve bence önemli olan da bu. Yani bizim ülkemizde insanlar partizanlık işte ne bileyim taraftarlık yapar gibi parti tuttuğu için hani kendi çıkarlarını kendi cebini düşünmeyi unutuyor. Yani biraz aslında bu konuda çok da şey olduğunu düşünmüyorum yani böyle o demokrasinin olmayışının eksikliğinin olduğunu düşünmüyorum yani.
Ya sana zaten peki bir şey sormak istiyorum.
Tam yaşanması ben. Zorken.
Evet. Sence Amerika'daki halka ben Amerikalıların bu insanı yani bu Amerika toplumunu şeye benzetiyorum yani hani o Türkiye'nin bir 50'leri var ya karanlık bir 50'leri 60'ları var ya böyle hani çok fazla köylerde falan elektrik olmadığı şehirli nüfusun %10'un altında olduğu yani 1950'deki nüfusun %92'si kırsalda yaşıyormuş. Yani sence 2018 yani 2019 olacak artık 2019 Amerika'sını bir zenginleşmiş bir 1950-1955 Türkiye'si diyebilir misin? Yani hani o kadar az eğitimli, kendi dünya görüşü olarak çok kısıtlı, her şeyi kendi köylerinden ibaret sanan ama tarlasında atı eşeği değil de son model traktörü süren bir Türk insanı gibi değil mi? Yani zengin bir Türk 1950'si değil mi sence Amerikalılar?
Yani aslında bu benzetmeyi yapabiliriz dediğin gibi. Hani bunda artık neyin etkisi var bilmiyorum. Belki yine eğitim pahalı olduğu içindir. Hani bu
ya bence birazcık dünyadan uzak olması için. Yani çünkü ben mesela özellikle de bir rakam gördüm. Yani Amerika'nın kuzeyi liseye gidiyor. Amerika'nın güneyi liseye bile gitmiyormuş. Biliyor musun? Alabama'da bulunduğun yerlerde büyük ihtimalle lise mezuniyet oranı %40'larda falan ya. İnanabiliyor musun? Böyle bir şey Türkiye'nin hiçbir yerinde yok şu anda. Ama yani bilmiyorum. Yani, ben biraz dünyadan uzak olmalarına bağdaştırıyorum. Çünkü yani o kadar uzak, mesela o kadar izole yerlerde insanlar hayatlarını geçindiriyorlar ki hani gerçekten öteki kasabadan yani mesela sen şu anda A kasabasında yaşıyorsun. B kasabasından ötesini yani C kasabasını hayal dahi edemezsin. O kadar uzak görünüyor insanların gözüne. Yani benim inancım bu. Çünkü yani Türkiye'de ister istemez yani entegre büyüyorsun yani Avrupa'yla, Doğu'yla, Batı'yla entegre büyüyorsun. Yani çünkü sonuçta Türkiye'den mesela İslam'dan gideceğin en uzak nokta Avrupa'da neresidir? Londra'dır, Dublin'dir değil mi? Aynı yol Amerika içinde New York'tan Wisconsin'e gitmek gibi. Yani hani adam bir yere de gitmemişsin aslında. Yani mesela New York'tan İstanbul'a gitmek dediğin zaman insanlar araba süreriz falan diyorlar biliyor musun Oğuzhan? Arabayla gidelim diyorlar. Ben orada Work and Travel'daydım. Arkadaşlarla bir gidelim diye plan yaptık Amerika'da arkadaşlarla. Arabayla gidelim diyorlar. Düşünebiliyor musun? İstanbul'dan...
Yani bu konuda İstanbul'dan genel kültürleri falan çok eksik.
Aynen ama mesela sana şunu söyleyeceğim bak. New York'tan Wisconsin'e olan yolculukla İstanbul'dan Londra'ya olan yolculuk aynı. Mesafe aynı. Yani Green Bay Wisconsin'le New York City'nin mesafesi İstanbul Londra kadar aynı. Ama yani sen hiç kaç kişi gördün İstanbul'dan Londra'ya arabayla giden? Yani bunu düşünen kaç kişiyle tanıştın? Ya evet. Ben birkaç İngiliz gördüm Kapıkule'de Edirne'de çalışırken sınırda. Ama yani ne bileyim kimse bunu düşünmez bile yani. İşte böyle garip yani ne bileyim dünyadan entegre olmamış halleri var yani. Bunlardan da bence konuşmak lazım. Yani çünkü insanlar çok hayal satıyorlar. YouTube'da olsun başka mecralarda televizyonlarda yani Rafet Erroman'ın macera dolu Amerika şarkısıyla başlamış bir Amerika hayali satma var Türkiye'ye. Ya bence bunlardan da bahsedilmesi lazım yani. Çünkü burada da toz pembe bir hayat yok. Çok fazla şeylerle insanlar uğraşıyor. Özellikle de yani şimdi şuna konuyu getirmek istiyorum. Göçmenlik yasalarıyla ilgili 9 Eylül'den sonra 9 Eylül diyorum yine ya. 11 Eylül'den sonra şey ya Türkiye'de hani biz 9-11 diyoruz yani önce günü sonra ayı yazıyoruz ya Türkiye'de. Burada evet, da hep evet. 9-11'ı Türkçe'ye çevirirken 9 Eylül diye çeviriyorum. Yani ay Eylül olduğunu biliyorum ama o 9 kafamı çeliyor. Yani 11 Eylül'den sonra özellikle de hani bu çok katılaştırılmış, çok yokuşa sürülmüş bir göçmenlik yasaları var ya. Hani yani sen Oxford'da profesör bile olsan bir göçmensen eğer. Mesela o profesörlüğünün sürekli daim olması lazım. Yani sen sana adam green card veriyor vatandaş olursan ayrı da yani green card'ını falan bile çok rahat yakıyorlarmış falan yani giriş çıkışta bir seninle bir kötülük bir şey sezerseler. Ya bu çok yani, bilmiyorum yani bu non-immigrant friendly durumunu sen nasıl düşünüyorsun bu konu hakkında yani ne söylemek istersin? Çünkü benim için çok saçma geliyor yani şöyle saçma geliyor. Tabii ki de belli başlı kuralları olmalı. Burası da sonuçta Dingo'nun ayarı değil girip çıkmanın. Ama hani 100 yıl önce İtalya'da beygir bir atın tepesinde işte ne bileyim inekle minekle tarla süren adamları sen burayı alıp getirip başına patron yani adamları adam yapıyorsun buraya geliyorsun. Alan ırgatı burada manavası burada adam oluyor. İtalya'dan oradan buradan İrlanda'dan açlıktan kaçmış adamlar şu an burada nasıl hayatlar yaşatıyorsun onlara. E sen bunların torunlarının torunları İtalya'dan İrlanda'dan yine gelmek istediği zaman milyon çeşit sıkıntı yaratıyorsun. Ya da yani milletine göre sıkıntı yapıyorsun. Bu da var yani. Şimdi bir İngiliz'e yani bir Birleşik Devletler pasaportuna aynı muameleyi de koymuyorlar yani anladın mı? Bu da çok acayip. Ya bu konuda ne düşünüyorsun? Yani böyle bir adamına göre immigrant seçme, adamına göre göçmen seçme. Yani dünyanın birçok kısmına böyle tenekelerde yaşıyormuş muamelesi yapılması hakkında ne düşünüyorsun?
Yani ben biraz da aslında kasıtlı olarak da böyle insanlar hani bu dış dünyadan Amerika haricinde bir dünya olduğundan hani habersiz bırakılmaya çalışıldığının böyle birazcık yani bunu sezimliyorum. Çünkü yani baktığınız zaman mesela böyle televizyon izlerken vesaire Amerikan ordusunun reklamlarını görüyorum ya da ne bileyim bazen billboardlarda işte Amerika'nın böyle sözde yapmış olduğu yardımları falan görüyorum bazı yerlere. Ne bileyim Afrika olsun işte başka sıkıntı çeken bölgeler olsun. Yani bunları ben burada gördüğüm zaman yani bir sorguladım Allah Allah dedim. Ya hani biz Amerika'yı böyle bilmiyorduk hani bunlar dedim ya dünyaya silah satmıyor mu? Bunlar savaşın peşinde değil mi? Bunlar dedim hani ortalık karıştırmıyor mu? Neymiş bu dedim ya kahraman Amerikan ordusu, kahraman Amerikan hükümeti falan. Ve insanlar buna inanıyor. Bunun böyle olduğunu sanıyor. Yani sen burada biriyle oturup konuşmaya çalışsan, yani bu eğer eğitimsiz bir kişiyse, dünyadan bir haberse bunların farkında değildir. Yani bu o bilince ulaşamamıştır. Çünkü burada ona aşılanan, empoze edilen hep hani biz mükemmel bir topluluğuz. Biz hani bu şekilde işte dünyaya barışı getirmeye çalışan bir milletiz. İşte biz şöyleyiz, böyleyiz tarzında bir pompalama olduğu için insanlar da bundan bir haber yaşadığı için aslında biraz daha böyle her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorlar. Yani ben birkaç böyle Amerikalıyla da tanıştım. Yani bu sistemi eleştiren, Amerika'yı eleştiren, işte kendi milletinden insanları eleştiren, yani bu yapılanları çok böyle sert bir dille eleştiren Amerikalı tanıdıklarım da oldu. Yani bu durumdan memnuniyetsiz olan. Ve zaten baktığın zaman böyle takip ediyor musun hiç bilmiyorum. İşte UNESCO'nun olsun, işte UNICEF'in olsun böyle birkaç tane haklı sayılır şeylerin, vakıfların mı artık kuruluşların yapmış olduğu böyle bazı evrensel yardımlar ya da ne bileyim çalışmalar, projeler oluyor. Mesela buraya baktığın zaman giden Amerikalılar işte ne bileyim doktor olsun, mühendis olsun hani hep böyle yüksek kesimden insanlar ve hani bir şeyler yapmaya çalışan insanlar oluyor. Genelde böyle sisteme karşı çıkan, işte dış dünyayı keşfetmeye çalışan insanlar oluyor. Yani biraz Türkiye'de de yapılmaya çalışıyor mesela böyle bir şey. Hani bizi işte Avrupa'dan, Amerika'dan soyutlayıp hani ne bileyim her şey yolundaymış gibi gösterme stratejisi uygulanıyor. Yani bizde başarılı ben olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani
ya Türkiye'de sonuçta başarılı olması da zor. Yani ya yani sana ne diyorum? Ben sadece sana şunu söylemek istiyorum. Mesela geçen gün Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynadı değil mi mesela Chelsea ile? Yok kimle oynadı? Lokomotiv Moskova ile oynadı değil mi? Evet. Şimdi ben sana şunu söylüyorum. Şu anda Türkiye'de istediğin hükümet, istediğin adam başta olsun. Bu yayını sabote edebilir mi sence? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı bu maçı sabote edebilir mi? Edemez değil mi? Bu maç
edemez,
yayınlanır.
Evet.
Peki sana şunu soracağım. Bu maç burada yayınlanırken kardeşim bu insanlar stadı görmeyecekler mi? Mesela düşünsene sen Türkiye'de diyorsun ki 2000 kişilik bir stad yapıyorsun ve bu stad işte mükemmel dünyanın en güzel stadı, dünyadaki en büyük stad. Bundan sonraki yani bundan yani mesela 2000 kişilik stad en büyük, ikinci sıradaki stad 500 kişilik dedin değil mi? Ama halbuki yalan. Bak Galatasaray gitti. Rusya'da maç oynadı. Stad 50.000 kişilik. Mesela insanlar bunu görüyorlar değil mi? Zaten yani şu var. Dünyada insanları dünyadan soyutlayabilmen için de zaten bir stratejik konumun da soyutlanmış olması lazım. Mesela Kuzey Kore gibi. Kuzey Kore'nin yakınında yöresinde kimse yok. Allah'ın Sibirya'sına mı bakacak Kuzey Koreli de diyecek. Anam lan Sibirya'ya bak ne kadar gelişmiş falan diye. Ya da mesela Japonya'yı falan da böyle dürbünle göremez ki adam kıyıdan yani. Ya bu sebepleri yani bilmiyorum. Yani şöyle bir durum var. Amerika'da Amerikalı'nın kendisini çok üstün görme gibi bir durumu var. Ya mesela ben daha dün bir video izledim YouTube'da. İşte top 5 thing the not neydi ya işte native speakers never do that falan gibi işte İngilizcesi ana dil İngilizcesi olanın işte 5 yapmadığı şey. Mesela kadın öyle boş şeylerden bahsediyor ki ya diyor bize diyor böyle diyor işte şey mesela nerede yaşıyorsun hangi sokakta yaşıyorsun falan gibi soruları biz sormayız falan diyor. Böyle şeyler çok personal questions falan yapıyor, tamam mı? Halbuki soruyor yani Amerikalılar. Sen şimdi kime neyi anlatmaya çalışıyorsun, anladın mı? Ya da diyor ki Amerikalı şey demez diyor sana diyor. Oh you are looking hangover today, oh you looking fat today falan gibi şeyleri sana ki söylemez diyor. Ya çünkü biz Amerikalılar birbirimizi ama yani halbuki söylüyorlar. Yani gayet de işte ne bileyim el kol teması, sarılmak, öpüşmek. Yani Türkiye'deki evet, gibi evet. İki yanakta yani... olmasa da tek yanakta öpüşmek, tek yanakta sarılmak gibi şeyler, bu tarz şeyler bayağı var burada da yani. Ya yok, dediğim gibi Amerikalı'nın şöyle bir durumu var. Bak şimdi ben sana Amerikalı'nın mentalitesini söyleyeyim. Amerikalı için Amerika harici her yer nasıl biliyor musun? Kanada tam bir buzul. Buzul çağını yaşıyor Kanada Amerikalı için. Meksika'da da herkes demirden, konteynerden evlerde yaşıyor. Yani bu Brezilya'daki favelalar falan var ya.
Evet. Latin Amerika'yı komple.
Hani öyle yaşıyor sanıyor. Ve bu yüzden de istediği kadar dünyayı keşfetmek istesin, çıkıp gezmek istesin, tozmak istesin. Bu insanlar Türkiye'ye geldiklerinde falan da bunu bekliyorlar. Zannediyorlar ki insanlar konteynerde yaşıyor. Halbuki geliyor normal apartman dairesinde yaşıyor buradaki adam da. 5 katlı 10 katlı apartmanda oturuyor. Aa bu Türkiye ne kadar gelişmiş
diyor. Yani geldikleri diyor. Zaman evet hayran kalıp döndükleri de bir ülke oluyor yani.
Yani böyle bir moda giriyorlar ya da ne bileyim Avrupa'ya gitmeyi çok büyütüyorlar gözlerinde. Halbuki yani Batı Avrupa'da birbirinden çok da değişen insanlar değiller. Yani şimdi ben bilmiyorum, ben Batı Avrupa'yı gezmedim şimdi ama yani sence yani bir Hollandalı ile bir Belçikalı arasında ne kadar fark var? Ya da yani bir İtalyanla bir Hırvat arasında ne kadar fark var? Değil mi yani bir İtalyanla bir Fransız arasında ne kadar fark var? Ama bu adamlar için oralara gitmek yani benim için şu an bütün Avrupa tek bir ülke gibi. Hoş yani Mustafa Kemal de Vahdettin'in yaveriyken Avrupa'yı gezmişler ya birlikte. O da öyle demiş yani tamam Avrupa güzel hoş da tek bir millet gibi bu insanlar demiş ya. Ya Paşa 100 sene evvel görmüş bu durumu. Ya ben de öyle düşünüyorum yani gerçekten yani bir millet gibiler, çok da farklı değiller. Ve bunu kabul eden Avrupalı arkadaşlarım da vardı. İran'da tanıştığım bir İtalyan arkadaşım vardı. Çocuk diyordu yani gerçekten bütün Avrupa aynı gibi diyordu. Yani bir tek İspanya'nın bu Arap himayesinde kalmış bir yerleri varmış. Granada falan var ya bu işte 100-200 evet. Yıl falan Arap Lan neydi kelimesi, bak konuşamadım şu an. Evet Türkçemiz bozuluyor arkadaşlar. Yurt dışında hakimiyeti altında kalmış. Yeri birazcık farklı diyordu. Kalanı aynı demişti çocuk Mehdi.
Yani ya ben de bir de
evet, devam
şu an mesela hep böyle güneyde olduğum için bundan önce de South Carolina'daydım. Mersal işte. Yani güneydeydim, turistik bir yerdi ve hep güneyden geliyorlardı. Hani böyle işte New York olsun ne bileyim. Batıdan ya da kuzeyden yani gelen insan sayısı da azdı böyle. Orada birkaç böyle hani daha farklı insanlarla da tanışma fırsatım oldu. Benim görmüş olduğum şu aslında. Biraz daha böyle eğitim seviyesi düşük, işte kültür seviyesi düşük. Biraz daha vasıfsız diyeyim ben. Aşağılamak için demiyorum. Hani biraz daha vasıfsız böyle niteliksiz insanların kafa yapısı aynen bu bahsettiğimiz şekilde. Ve hani bunun da sebebi o kendine kurmuş olduğu köyün içinden çıkmamış olması. Ve adama yani bir yer soruyorum, Amerikalısın sen. Bilmiyor, ne bileyim birçok eyaleti gezmemiş, görmemiş. Yani bizim Work and Travel öğrencilerinden az gezen, Amerika'yı daha az gezen insanlar var.
Ya çoğu ve %90'ı bunu, falan. Ya ben şunu evet, şu soruyu duydum biliyor musun? Türkiye'de hangi dili konuşuyorsunuz dedi bana çocuk. Türkçe dedim. Yani dedim Turkish dedim, böyle yaptı. Aa dedi, ona dedi Turkish mi diyorlar dedi. Dedim ne diyecekler lan, ne konuşacağız biz dedim ya. Türk dedim, hangi dili konuşabilir? Yani nasıl bir cevap bekliyorsun benden yani. Türk ne konuşur? Türkçe. Allah Allah ya falan yapıyor çocuk.
Yani, ya biraz da ben mesela geçen bir işte son böyle bir videomla bahsettim. Cidden hiç şey değiller, pratik zekalı değiller. Yani gerçekten böyle o düşünme kabiliyetleri yok. Hani her şey hazır olacak. Yani bu yaşam tarzlarından da aslında biraz öyle bakıyorsun. İşte oturdukları evler hazır, yedikleri yemekler hazır. İşte sistem, her şey hazır, böyle hani bir robot gibi hayatını böyle idam ettirebiliyorsun yani. Çünkü her şey belli bir düzenle, kurulumda ilerliyor. O yüzden böyle o düşünme kabiliyetleri yok yani. Gerçek manada düşünemiyorlar. Çünkü ya ben çalıştığım yerde oyuncak köpek satıyoruz. Altında bildiğin açma kapatma düğmesi var yani, böyle sağa çekiyorsun off oluyor, sola çekiyorsun on oluyor. Yazıyor yani orada. Bana şöyle sorular soruyorlar, işte bunu nasıl kapatabiliriz, nasıl açarız, işte pili bittiği zaman tekrar kullanılabiliyor mu? Ya gelen soruların saçmalığına bakar mısın? Hani bir insan bunu akıl edemez mi? Ve bu ben tamamen şeye bağlıyorum bunu, artık yaşam tarzından dolayı tembelleşmişler yani. Zaten böyle şey olarak hareket bilmem ne, işte fiziki olarak o şekildeler. Artık böyle beyinleri de düşünceleri de bu şekilde olmuş. İnsanlar düşünmek istemiyor. Sen bir şey söylediğin zaman anlamıyorsa anlamaya çalışmıyor. Bizdeki gibi değil. Senin anlatmanı bekliyor adam. Hiç umursamıyor. Hani bir anlatmak için efor sarf etmiyor. Senin vermiş olduğun örnekteki gibi, o New York'taki polis örneğindeki gibi. Ve baktığın zaman aslında biraz daha okumuş, böyle bir belli kültür seviyesine sahip insanlar, ne bileyim Avrupa'ya çıkmış ya da Türkiye'yi görmüş ya da Amerika haricinde işte böyle başka ülkeleri görmüş insanlar biraz daha bu konuya çok farklı yaklaşıyor. Yani onlar zaten direkt farkını belli ediyor. Mesela ben bazen konuşamıyorum, işte anlamıyorum, bir şey oluyor, hemen modum düşüyor, işte özür diliyorum falan. Hani o kadar kibar yaklaşıyorlar ki. Ve bu genelde böyle belli bir yaşın üstündeki seviye insanlarda, yani 30 yaş, 40 yaş üstü insanlarda hani bu tarz bir yaklaşım var. Hani seni incitmek istemiyor, kırmak istemiyor, çok kibar bir yaklaşımı var. Baktığın zaman ama böyle mesela genç nesle bakıyorum, biraz daha hani çok fazla Amerikalı arkadaşım olmadı açıkçası. O tarz ortamlara girme fırsatım da olmadı. Hani belki sen daha tecrübelisindir bu konuda. Hani gerçekten biz şunu diyoruz mesela, hani Türkiye'de işte bu nesil nin haline, işte ne bileyim sonumuz ne olacak, işte her gelen nesil
herkes YouTube olacak falan.
Ya mesela bu tarz böyle yorumlar oluyor mu? Burada bakıyorum yani biz süper zekayız, yani onlardan çok daha fazla, kat kat fazla zekalıyız yani, öyle diyebilirim. Böyle karşılaştırma ya, yaptığım
Amerika'daki
zaman.
Bak şimdi Amerika'daki o kurallardan falan bahsetmiştik ya. Mesela 21 yaşın altına alkol satılmama yasağı var ya.
Sigara satılmıyor, evet, mekanlara giremiyorlar vesaire.
Her yere gire, hiçbir şey yani, ne bir alkollü mekana girebiliyorsun 21 yaşının altındaysan. Alkollü mekana giriyorsun, saat 10'a kadar orada durabiliyorsun. Saat 10'dan sonra çıkartırlar ederler. Yani yaşın 21'in üstünde olsa bile kimlik göstermen lazım. Pek böyle Avrupa'yı, yani dünyanın başka hiçbir ülkesinde yok bence bu böyle bir sistem. Ve yani hani mesela bu konuda çok katılar. Çok katılar. Yani hiçbir şekilde 21 yaşının altındaki kimseye alkollü mekanlara sokma. O sigara yaşı her yerde değişik bu arada olsa.
Aa, bilmiyordum onu.
Mesela Wisconsin'de 18 yaşına satıyorlar. New York'ta 18 yaşa satıyorlar ama New Jersey'de 21 yaşa satıyorlar sigarayı falan. Her yerde değişik o. Şu var. Ama yani hani bu konuda çok katılar ama hiç kimse 15 yaşında, 16 yaşında hamile kalmış kızlar hakkında hiçbir şey yapmıyorlar. Yani evet. Hiç umurlarında da değil yani. Benim kaç tane arkadaşım vardı öyle. Ya bir tane Dominik'le arkadaşım vardı. 20 yaşında ikinci çocuğunun baba olmuş. İkinci çocuğu doğmuş falan. Ya kardeşim dedim, yani buna ne yapmaya çalışıyorsun sen dedim ya.
Nasıl bir yüz değil mi?
Yani 15 yaşında mıymış? 16 yaşındaymış ilk çocuğu doğduğunda. Yani dedim ya sen bunu nasıl yapıyorsun? Bu konuda niye hiç kimse bir şey yapmıyor? Değil mi yani? Hani, ya var öyle, liseyi bitiriyor, çat hamile kalıyor falan yani kız. Ya tamam. Kimsenin özel hayatına karışacak değiliz.
Ben
bizim sorunumuz değil. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ama ya şu da var. Hani şöyle ilgili şöyle konferanslar falan veriyorlarmış, biliyor musun? Şeydeyken, lisedeyken falan yani. Böyle, konu niye böyle bir artı 18 olmaya başladı ama yani böyle korunma üzerine konferanslar veriyorlarmış. Aynı şekilde böyle cinsel yolla bulaşan hastalıklardan da çok muzdarip bir şekilde herkes konuşur eder. AIDS'den, HIV'den falan. Ama kimse bununla ilgili bir şey yapmıyor. Yani çok acayip. 21 yaşından önce alkol içemiyorsun ama 4 çocuk annesi olabilirsin, 4 çocuk babası olabilirsin. Ve bu da çok saçma
mesela,
yani. Ya bu da işte
buna baktığımız zaman ben mesela hani hep Türkiye'de de eleştiririz ya, işte böyle çocuk gelin olayları vesaire ya da ne bileyim bu tarz böyle mide kaldıracak saçma durumlarla karşılaşıyoruz. Yani baktığın zaman aslında hani bizim ülkemizde oran çok daha az. Yani şu bahsettiğin olaya katılıyorum. Çünkü ben de çok şahit oldum. İşte 20 yaşında olup iki çocuğu, üç çocuğu olan ya da ne bileyim evlenmeden yani, işte çocuk sahibi olup işte daha sonra işte eşi terk eden vesaire böyle çok saçma sapan
ya bak şimdi, durumlara şahit oldum. Bizim konuşacağımız konu bence şu değil yani. İsteyen istediğini yapar ama şu var yani hani ya insan 15-16 yaşında da hamile kalabilir. Yani işin içinde bir tecavüzlük, bir tacizlik olay yoksa 16-17 yaşta yani küçük. Yani tamam yaşın çok küçük
yani
ama
ya benim bahsetmek istediğim daha sağlıklıdır aslında da.
Hayır yok benim bahsetmek istediğim nokta hani, şu ki yani bu çok yapılmış bir olay ve bununla ilgili hiç kimse konuşmazken 21 yaşında alkol satılması hakkında çok daha katılar. Ya da yani ne bileyim çok yani buranın kendince bir muhafazakarlığı var dedi ki işte bu ona kötü bir örnekti bence.
Yani ben şeyden de olabilir mesela bu kadar katı kuralların olması biliyorsun suç oranları çok yüksek.
O da var
demek
yani.
Ki yani büyük yerlerde ya burada hani insanlar ruhsatsız silah bulundurabiliyor. Yani Walmart'a gidip silah alıp çıkabiliyorsun yani bu kadar rahat bir ortama sahipler. Yani aslında baktığın zaman suç oranlarının yüksek olması vesaire hani uyuşturucu kullanımının çok fazla olması. Belki bunlardan da dolayı hani bu taraflara biraz set koyulmaya çalışılmış olabilir. Yani çünkü baktığın zaman hani deriz yani Türkiye'de işte sokakta can güvenliğimiz yok derdik. Bundan 2 sene 3 sene öncesine kadar acı olaylar yaşıyorduk. Ama burada hiçbir zaman can güvenliğiniz yok yani.
Evet de yani suda var. Bu
merkezlerden daha uzayacaksınız.
Aynen ve alkolle ilgili bu kadar katı yasakların olması buradaki insanları alkolden soğutmuyor. Uyuşturucuya itiyor. Çünkü alkole ulaşmak gerçekten 21 yaşın altındaysanız ve yani çünkü lisedesiniz. Lisedesiniz hepiniz, bütün arkadaşlarınız, yaşıtınız, akranınız. Kim gidip de bira alacak ya da bir işte vodka alacak, viski alacak? Hiç kimse. Ama ne yapıyorsunuz? Tek bir telefonla 10 kilo esrarı koyabiliyorsunuz önünüze. Her türlü uyuşturucuya ulaşabiliyorsunuz. Yani bu da aslında şunu yapıyor. Belki alkolü hayatının çok fazla içinde bulundurmayan nesiller yaratıyorsun. Ama uyuşturucuyu sokuyorsun bu insanların hayatına.
Yani ben aslında baktığın zaman ben bunu, ne kadar doğrudur bilmiyorum. Evet, rakamlar
yani bunu
böyle
sen farkındasın değil mi ama yani mesela Amerikalılar alkol tüketimini çok sevmiyorlar. Ama evet. Ot olsun ya ot da birçok eyalette yasal. Şimdi ben de otun bir uyuşturucu olduğunu, bir esen uyuşturucu olduğunu ben de düşünmüyorum ama ya kokain olsun, diğer ağır uyuşturucular olsun çok ciddi kullanılıyor. Yani hani benim kanım donuyor. Yani arkadaşım, kardeşim izlediğimiz çocuklar burada olsa Bir konu açılıyor ya diyor geçen şekeri bıraktık pahtlı yürük falan diyor anladın mı? Yani çocuklar adan hatırlayana dönüşüyor. Bilmiyorum yani. Yani sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bu sence insanları buradaki insanları alkole it yani
ya
alkolden
şey
çekmek şeyi itiyor mu sence? Uyuşturucu
yani,
kucağına atıyor böyle, mu?
Evet. Uyuşturucu da ayrı bir sektör olduğu için bir ticari bağlamda bir getirisi katkısı olduğu için ülkenin ekonomisine bence o yüzden bu kadar rahat olduğunu düşünüyorum. Yani hani alkolden kazanılan parayla uyuşturucudan kazanılan parayı kıyaslamaya kalkarsan yani uyuşturucu ona katlar bunu. Ve bence hani buradan bir gelir elde edildiği için buradan böyle bir iş kolu mu doğduğu için diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Bence o yüzden bunun bu kadar üstüne düşünülüyor. Yani çünkü bak dediğim zaman baktığın zaman burada yani birçok uyarlama birçok işte yasa ya da ne bileyim birçok yapmaya çalıştıkları şeyler tamamıyla ekonomik olarak. Yani savaşları da ekonomik savaş, işte ne bileyim ülkelerin işte attıkları adımlar da yani insanların yaşam tarzları da. Yani ya böyle şey, o kapitalizmin böyle getirmiş olduğu bir şey var. Hani paranın olduğu her şey açık, mübah yani. Paranın olduğu her şey bizim kabulümüz kafasında var birazcık.
Yani bu şey gibi aynı hani Pablo Escobar'ın kokain satması değil de Kolombiyalı olması Amerikalılar için daha büyük bir sorundu diyorlar ya. Hani
aynen
kokain
öyle.
Satabilir ama Kolombiyalı olmasın, Amerikalı satsın. Hani dünya kokainini bir Kolombiyalı'nın eline bırakmayalım. Aslında daha büyük bir sorunmuş yani bunun gibi. Bu arada 40 dakika oldu şu anda kaydımız olsan. Daha biraz da güzel yanlarından konuşalım şöyle bir 5-6 dakika. Mesela güzel yanlarından bahsetmek istersek Amerika'nın arkadaşlar burada çalışmanız değil de çalışmamanız ekonomik yani ekonomik anlamdan devam edeyim. çalışmamanız sizin için aslında bir sorun oluyor. Yani ne zaman tembellik yapsanız falan ekonomik olarak birazcık zora giriyorsunuz. Yani nasıl diyeyim? Yani Amerika'da 40-45
saat... Yusuf, lafını böleceğim ama evet. Bu çalışma konusuna girmeden önce bir iki şeyden daha bahsedelim, o aklımızdan çıktı. Bir o hani geçim olayları, çalıştığını hakkını alıyorsun tamam, ama bir geçim durumundan bahsedelim. Bir de burada hani o Amerikalılaşma, o kapitalizme ayak uydurma konusuna da değindikten sonra çalışma konusuna geçersek... Hani daha net olur. İyi yani, kötü yanlarını anlatmış oluruz
ha. Ha kötü yanlarını tamam anlatıyordum. Zaten yani şuna döndüreyim lafı diyecektim. Yani şöyle toparlayayım o zaman benim söylemek istediğimi. Amerikalı ekonomik olarak şöyle bir sıkıntı olacak olsan da kabul eder yani bunu. Yani hani çalışıp ev kiranı ödeyip gayet de Türkiye'dekinin 6-7 katı et, işte kırmızı et, beyaz et tüketip yediğiniz önünde yemediğiniz arkanızda yaşayabilirsiniz. Çalıştığınız sürece, yani çalıştığınız sürece bunu karşılayabilirsiniz. Herhangi yaptığınız işten bağımsız olarak bunu yapabilirsiniz. Ama Amerika'daki sorun şu ki, öyle bir kapitalist sistem var ki, yani hiç hayatınız boyunca almayı düşünmediğiniz şeyleri alabilecek duruma sokuyor seni. Mesela nasıl? Benim şu an telefon hattım $130 falan ödüyorum ben şu an telefon faturası olsa. İşte bir iPhone 8 var hattımın üzerine. Bir işte Beats kulaklık var, Solo 3. $300 normal full price'ı. $10-15 falan aylık taksitte. Telefonda $30. İşte full sınırsız internet konuşma, mesajlaşmayla da hattım var. Yani resmen beni kapitalizm tuzağına düşürdü. Ben Amerika'ya ilk geldiğimde $30 ödüyordum telefon faturası. Şimdi $130 ödüyorum. Çok acayip bir şekilde.
Mesela ben de... hani buraya geldiğimden beri kendimi çok güzel frenledim. Yani daha doğru düzgün hiç alışveriş yapmadım. Hani kira ve yemek masraflarının haricinde bir masrafım olmadı. Gidip böyle bir Black Friday'de olsun ya da ne bileyim başka bir indirim zaman falan.
Var ya,
hiçbir alışveriş yapmadım henüz.
İki haftadır, hani diyeyim, bak Oğuzhan bir sen lafını biliyorum. İki haftadır bu gramofonlar var ya. Ya almamak için kendimi nasıl zor tutuyorum anlatamam. Ya hani bir arkadaşımın evinde denedim. Bak kesinlikle sen de almalısın. O plaklarda o kadar kaliteli bir ses kalitesi var ki. Bak Kendrick Lamar'ın son albümü var ya, Dame. Onu dinledim plakta. Bildiğin Kendrick Lamar sanki karşımda söylüyormuş gibi. Adamlar farklı bir şekilde kaydediyorlarmış o plağı. Yani normal beat'i koyuyor alttan, Kendrick Lamar söylüyor, kaydediyorlar. Hiçbir şekilde montaj falan yok o plaklarda. Bu kadar mükemmel bir ses deneyimi olamaz. Yani müzik dinlemeyi seviyorsan ben de yani... Düşünebiliyor musun? Türkiye'de kaç kişi gramofon almak istiyor Allah aşkına? Yani ben mesela kendi arkadaşımla yani... DNR'da gördüm, tamam mı? Calvin Harris'in planı. Calvin Harris'i de ayrı severim. Calvin Harris'in planı gördüm. Arkadaşım bile yaptı. Dedi buna ne para vereceksin dedi ya. 50 lira falan dedi. Buna ne para vereceksin ya. Dinle YouTube'dan dedi. Ne farkı var? Ben o zaman bir farkının olduğunu bilmiyordum. Çünkü hiçbir zaman gramofondan taş plakta bir şey dinlemedim. Ama dinlediğim zaman farkına vardım ve bu fark beni farklılaştırdı diyeyim. Yani bu ya mesela çok büyük bir kapitalizm örneği işte, yani değil mi? Bak yani gramofon almaya kim düşünür?
Aynen öyle. Biraz da aslında baktığın zaman buranın bir iyi yönde diyebiliriz yani. Çünkü burada çalışıyorsunuz ve hani hakkını da alıyorsunuz bunun. Hani çalıştığınızın kat ve kat fazla hakkını alıyorsunuz ve bunu artık hani harcayacak yerler arıyorsunuz. Artık kiranızı ödemişsiniz, ne bileyim beslenmeniz, her şeyiniz yolunda, ne bileyim arabanız çok güzel, son model bir arabanız var, telefon, teknolojik ürünler vesaire girmiyorum. Artık insanlar hani bu parayı harcamanın derdine düşüyor. Mesela ben bu Black Friday ile ilgili birkaç vlog izlemiştim yabancı YouTuber'lardan. Hani şunu yapan gördüm ya, diyor cebimde $10 kalmış, gidip şunu da harcayayım diyor. Hani cebindeki son kuruşa kadar insanları harcamaya iten böyle bir çılgınlık var. Hani onu kullanıp kullanmaması önemli değil. Onu satın alırken yaşadığı haz yetiyor insanlara.
Ya ben yani o hazla işte bak bir air conditioner aldım. Bir kere daha kullanmadım. Baktıkça mutlu ediyor ama beni ya. Vallahi var ya o cama koyulanlar var ya, room type dedikleri window air conditioner. Aldım bak, bir kere kullanmadım klimayı. Ama baktıkça mutlu ediyor beni ya. Ne kadar güzel bir... Daha jelatini ya. Çıkarmadım özel. Bak hava 100-120 Fahrenheit falandı New York'ta. Böyle yani kanter ölüyorsun. Bir kere takıp kullanmadım ya. Ama beni nasıl mutlu ediyordu.
Ya
mutlu etmiyor mu şimdi seni ya? Alıyorsun bir şey Amazon'dan, kapının önünde o kolyeyi görünce mutlu olmuyor musun? Ya da ne bileyim bir American Eagle'da indirimden almışsın montunu, pantolonunu, ceketini. Kapının önünde görüp böyle çocuk bayramlık almış gibi sevinmiyor musun? Yani dediğin çok ya farklı zaten... bir dünya burası. Yani o yüzden Amerika'ya gelip para biriktirmeye falanla ilgili sana da soru geliyordur değil mi? Yani hani gelip para biriktirip döneceğim falan diyorlar bana. Yani hiç girme ya kardeşim.
Evet.
Hiç aynen. Kardeşim düşünme bile diyorum. Amerika'da para biriktirmek diye bir şey yok yani. Hani sen buraya geleceksin. Ne bileyim ben New York üzerinde söyleyeyim ya. Ben New York'ta bir kere gece dışarı çıktım ama sabah 7'de eve dönüyorum. Olsan sadece $50 Uber'a para harcamışım ya. $50 sadece Uber'a atıp eve gelmişim mesela. İnanabiliyor musun böyle bir şey? Sabah 7'ye kadar takılmışım. Tip ver, ona tip ver, buna tip ver, ona bu, ona bahşiş, buna tip. Orada viski içiyorsun, orada bir açıyorsun. Sabah bir olmuşsun 400'lük 500'lük şimdi yani. Bu kadar parayı harcadık nasıl para biriktireceksin? Ha kendini bundan soyutlayabilir misin? Ya bundan da soyutlayamıyorsun. Ya şimdi ben senin yaşadığın yeri bilmiyorum. Küçük bir yer orası. Mesela gel buraya New York'a. Cumartesi günü sabahıyla beraber cumartesi günü olsan bir atmosfer değişiyor New York'ta ya. Sanki bulutlarda tekno müzik çalıyor. Sanki böyle yani şehre yayılmış bir parti kokusu. Anladın mı? Böyle bir tekel bayilerde böyle bir mutluluk. Böyle şey bayram öncesi berberler bir dolar ya bizde. Onun gibi böyle bir mutluluk. Ya bundan da kendine soyutlayamıyorsun. Ya Amerika çok farklı bir dünya. Ya kötü yanları böyle. Güzel yanları da var. Mesela işte bu kapitalizm seni mutlu ediyor. Ve kapitalizm seni mutlu etmesine de sen müsaade ediyorsun. Çünkü burada bir başınasın. Düşsen kalksan sana bir $3-5 para atacak kimsen yok. Hiçbir şeyin yok. Ve burada açıkçası yaptığın her şeyde...
İnsanlar yalnız.
Yalnız ve burada seni yaptığın her şeyde kendini mutlu ediyor. Mesela ben geçen gün şöyle bir evdeki terliklerimi, işte botumu, ayakkabılarımı falan böyle bir yan yana dizdim. Böyle bir 10 çift falan var yani. 2 tane terliğim var. Eskisi yenisi falan dahil anladım. Yani bunlar giyilmeyecek durumda olanlar da var ama böyle bir 10 çift falan ayakkabı varmış şu an elimde. Böyle yaptım. 10 çift falan, 6-7 çift falan. Ya şunu fark ettim Oğuzhan. Mutlu oldum ya. Dedim ki lan ben bu ülkeye geldiğimde ikinci çift ayakkabım yoktu. Ayağındaki ayakkabıyla geldim. Bak onu atmışım. Eskimiş yani. Şu an bakıyorum kaç çift ayakkabım yani. Diyorum ben bu ülkede neler yaptım, neler başardım deyip kendimle mesela bir ayakkabı özelinden kendimle gurur duyabiliyorum. Ya da mesela yaşadığım odaya bakıyorum lan diyorum bu yattığım yatak benim. Koyduğum dolap benim. Masa benim. Her şey benim. Ve ben buraya geldiğimde gerçekten yine bir valizle geldim diyorum. Neler yaptım diye gurur duyabiliyorsun kendini. Ya bu işte Amerika'nın kötü yanı aslında bu kapitalizmin bu yanı senin gibi bir gurbetçiyi burada mutlu edebiliyor. Çünkü başka bir şeyin yok anladın mı? Sarılacağın neyin var ki yani? Yani mutluluğunu ya. Paylaşabileceğin çok fazla da bir şey yok. İşte mutluluğunu neyle paylaşıyorsun? Aldığın bilgisayarla işte odana koyduğun PlayStation'la falan paylaşıyorsun mutluluğunu. Böyle bir durum var yani. Amerika'da o yüzden para biriktirmek yani. Böyle de bir soruya cevap vermiş olalım buradan. Evet.
Yazın bir ayakkabı mağazasında çalışıyordum. İşte menajerlerim falan Amerikalıydı. Ondan sonra bir gün moralim bozuk falan böyle çalışıyorum. Geldi yanıma hani biraz daha ağır çalışıyorum. Kafam başka yerde olduğu için. Neyim var falan dedi. Dedim bir şeyim yok böyle. Anlattım hani bir ufaktan işte canım sıkkın falan dedim. Hani önemli bir şey değil dedim. Ondan sonra bana dedi ki işte hani ne kadar param var hani gideceksin bir iki ay sonra kalacağım bilmiyordu. Hani para biriktirebildin mi falan dedi. Dedim çok bir fazla param yok açıkçası dedim hani çok işsiz kaldığım zamanlar oldu vesaire oldu bunları anlatmıştım videomda. Daha sonra işte bana şey dedi buradaki dedi tek gerçek dostun dedi para. O yüzden dedi para kazanmaya bak dedi. Burada dedi paradan başka hiçbir dostun yok dedi. Hani biraz da aslında bu konudan acımasız bir ülke. Hani şeyi mesela düşündüğüm zaman beslenme konusu vesaire baktığım zaman aslında hani biraz bana da ucuz geliyordu başlarda. Ama şunu fark ettim yani bizdeki o yemek kültürünün olmaması işte o yediğimiz şeylerde hani bizdeki lezzeti bulamamamız belki alışık olmadığımızdan dolayı aslında böyle hani Türkiye'de olsan belki bir muz alıp böyle tadını çıkararak yiyeceksin. Ama burada kasa kasa aldığın muz bazen tat vermiyor. Bu da canını sıkıyor. Belki
ya bir de burada ucuz olan...
Gurbette olup özlemekten de olabilir.
Ya bir de burada ucuz olan şeyler de yani ne bileyim senin damak tadına uygun ucuz şeyler değil ki ya. Ya ben hayatımda ilk pizzayı 15 yaşında yemiştim. Ya benim şu Amerika'daki 1,5 yılımda işte 1,5 yıldan biraz fazla geçen sürede yediğim pizza sayısı yani bir Adanalı olarak bir babası kebapçı olan bir insan için benim için kebap sayıma yaklaştı ya. Yani ucuz olan şey, ya ben sana şunu söyleyeyim olsam, ben mandalina'nın taneyle satıldığını gördüm Walmart'ta, biliyor musun? 25 sente mandalina tanesi satıyor adamlar ya. Ne hani ucuz hayat ama yani neye ucuz? Kime ucuz? Domatesin pound'u 3 dolar, tadı yok, tuzu yok. Biberin pound'u 3 dolar. Yani pound dediğimde yarım kilo. 400 gramı falan, düşünebiliyor musun? Böyle bir fiyat var mı? Ama yani ucuz bir, yani ne bileyim böyle junk food diyorlar ya bu. Böyle çarp çöp şey yemek istediğin zaman, yani ben sana bir kutu şekerleme alayım böyle 10 kilo falan, 10 dolar alırsın onu. Var ya o snack package'lar, böyle snack mix.
Aynen öyle.
Her türlü yaparsın. Evet, toplayalım artık o sen. Çok uzun bir podcast oldu. Toparlayalım istersen. Ne demek istersin? En son sen bir şey söyle. İyisiyle kötüsüyle Amerika'nı bir özetle 35-40 saniye. Ben de sonra bir toplayayım, kapatalım.
Tamamdır. O zaman reklam yapmama izin veriyorsan önce bir kendi reklamımı
yapayım. Yani Allah aşkına kendi kanalından paylaşacağım podcast'i şimdi bana. Benim asıl senden de reklam yapmam lazım. Sen benden daha çok takipçisin.
Karşılıklı yapalım kardeşim.
Evet, buyur.
Öncelikle arkadaşlar, YouTube kanalım Oğuzhan Kızılkaya, abone olmayı unutmayın. Toplayacak olursak dediğimiz gibi, yani ben bu konuşmayı böyle
YouTube
yapmadım
verme.
Ki...
Instagram'da, Twitter'da, E-Devlet'te kimsin?
Twitter kullanmıyorum. E-Devlet şifremi ben de unuttum. Bulabilen varsa...
SGK'da kaydım var mı? Tapu ve Kadastro'da kimsin? Bunlardan bahsedilsin.
Yani Türkiye'de hiçbir mal varlığım yok. Amerika'da kendi çapımdayım. Yani o kadar uzun yayın yaptık aslında. Yani özetleyecek olursak, nerede olursanız olun, mutluluk içinizde değilse hiçbir yerde mutlu olamazsınız. Yani dünyanın herhangi bir yerinde aç kalıp mutlu da olabilirsiniz. Burada böyle istediğiniz yiyip mutsuz da olabilirsiniz. Yani iyi yanları, kötü yanları her yerin var. Bu konuşmayı yapmadan önce de biraz onu düşündüm. Yani buranın da eleştirilebilecek yanları var. Dünyanın herhangi bir ülkesinin de, Türkiye'nin de, başka bir yerinde. O yüzden aslında birazcık böyle şey yapmak lazım. Yani ben biraz gezmeyi seven bir insanım. Biraz aslında yolda olmak lazım. Yolda olarak görmek, tanımak lazım. Yani baktığın zaman 200 küsür tane ülke var. Biz kaçını gezdik, kaçını gördük. Hangisinde mutlu olabiliriz, nereden bileceğiz? O yüzden ben diyorum ki yolda olun, sağlıcakla kalın. Bu yayınları da takip edin. Bu adamı da takip edin. Bu yayınları da dinleyin.
Evet.
Bu yani diyeceklerim bunlar kardeşim.
Yani o zaman ben de moderatör olarak bu podcast'in şöyle bir şey söyleyeyim. Ben basketbol oynarken Ereğli'de, Zonguldak'a da büyüdüm. Ben bundan da bahsetmişimdir. Olsan Sakarya'da bir takıma gittim ben lise sonda. Tamam mı? O zaman adam orada şey dedi. Ya kardeşim dedi, biz seni dedi burada oynatırız. 35-40 dakikada oynarsın burada dedi yani. Ben seni çıkartmadan 40 dakika oynatırım dedi. Ama dedi burada dedi oynayacağın 40 dakikadansa dedi Ereğli'de dedi kendi evinde 5 dakika 10 dakika oynamak senin için daha anlamlı olur dedi. Çünkü dedi arkadaşların orada, çevren orada. Yani orada oynadığın 10 dakikanın bir anlamı olur. Buradaki 40 dakikanın bir anlamı olmaz demişti. Ben de şu anda Amerika...
Çok güzel söylemiş.
Ben de şu anda Amerika ile ilgili... Ben çünkü o zaman Sakarya'ya gittim. Yani dedim ben gideceğim, top oynayacağım, Ereğli'den çıkacağım falan dedim. Böyle dedi bana. Ve şu anda bunun Amerika ile ilgili kısmı da bu yani. Hani burada istediğine de sahip olsan kimseye havasını atamıyorsun. Yani 330 milyonluk Amerika'ya ben Amerika'dayım havası atamazsın yani. Zaten 330 milyon kişi burada yaşıyor, anladın mı? Ya da ne bileyim, Türkiye'deyken alamadığın, giymediğin bir tişörtü, bir gömleği burada giymenin bir anlamı yok. Zaten herkes onu giyiyor. Ya yani o havayı aslında birazcık Türkiye'ye atabiliyorsun. Ve bunu atamamış olman birazcık seni üzüyor burada. Biraz gurbet hasreti çektirtiyor. Şimdi sen pek şu anda biraz daha koşuşturmacı içindesin de birazcık hayatın düzene girsin, sen de birazcık özlemeye falan başlarsın bu tarz şeyleri. Sanmıyorum ben seni şu anda böyle özlem duydun. Şu an çünkü çok başka sorunlarla uğraşıyorsundur.
Aynen.
Yani şu an 3-5 aya falan.
Düşünecek vaktim oluyor.
3-5 aya falan böyle biraz daha iş ev işte ev kirasını ödemeye şuna buna başladığın zaman olur. Yani... İlla bir ülkeye göçmeyi düşünüyorsanız arkadaşlar, bence bu ülke Amerika olmamalı. Yani ben buraya geldim, zamanından beri bir hayalim vardı, geldim. Bir şey tutturdum da geldim buraya. Ama yani bilmiyorum, bence bir Yeni Zelanda, Avustralya tadında bir ülkeye göç etmeniz, illa göçeceksiniz bir yere. Buraları tavsiye ederim ben.
Ben Yusuf Tuğrul Şengül, Oğuzhan Kızılkaya'yla bugün bu podcast'i kaydettik. Ben Instagram'da Yusuf Tuğrul Şengül, Twitter'da Y Tuğrul Şengül, Anchor'da yine Yusuf Tuğrul Şengül. And bugün yayının başında da söylediğim gibi artık bu podcast'leri Spotify, yani bunu da konuştuk Oğuzhan'la az önce, dedik şimdi bizimle İngilizce bize sallatmasınlar, ben bu konuda hassasım çünkü. Spotify deyip böyle hece hece söyleyeyim ki böyle Spotify gibi bir şey çıkması lazım ben. Sırf bunun için ben Apple Music kullanıyorum telefonumda. Herkese de tavsiye ederim. Apple Music Spotify'dan daha güzel. Evet, Spotify üzerinden de New York'ta neler oluyor dinleyebilirsiniz. New York'ta neler oluyor? 4 iyisiyle kötüsüyle Amerika'yla ve Oğuzhan Kızılkaya'yla sizlerleydi arkadaşlar. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Hepinize iyi günler.